Ayrım 24.
63. Yetenekleri açısından Mustafa Kemal bir askerdi. İçgüdüsel açıdan bir eğitici, eğilimleri açısından da politikacıydı. Başarılı birer politikacı olan diğer askerler gibi o da çok geçmeden politikayı ve yönetimin gündelik rutinini son derece sıkıcı bulmaya başlamıştı. Bitmek bilmez konuşmalar ve zayıf bir takım uzlaşmalar onu kızdırıyordu. Uyarıcı şevk, özgürlük savaşı ve iktidar mücadelesi başarının yavanlığına dönüşüvermişti. Dahası düş kırıklığına uğramıştı. Kendisinin bütün dünyada her uygarlığın en iyi yanlarını seçerek, bunları birkaç emirle ve yasayla gelişmek ve refaha ulaşmak için hazır bekleyen dipdiri bir ulusa benimseteceğini hayal etmişti. Yasaların birkaç zeki adamın çalışmasıyla yerleştirilemeyeceğini, bir halkın maneviyatından yüzlerce yılın birikiminden süzülen çabalarla evrilerek oluşabileceğini düşünememişti. Kültürün ihtiyaçlardan sonra geldiğini, doğunun sefaleti ve yoksulluğu içinde yaşayan bir halkın varlıklarını artırana ve yaşam standardını yükseltme arzusu duyuncaya değin, batılı düşünceleri ve yöntemleri benimsemesinin mümkün olmadığını bilmiyordu. Türkler onun zorlayıcı gayretine beklediği yanıtı vermemişlerdi. Onlara öncülük bile edememişti. Seçmiş olduğu gelişme yolunun her santimetresinde onları dürtelemek zorunda kalmıştı. Ankara'yı Türkiye'ye yaraşır bir başkent yapmaya karar vermişti. Verilen onca öğüde karşın başkent olarak bu darmadağınık küçük kırsal kasabayı seçmişti. Doğal olgular bile ona karşı işbirliği halindeydi. Kent kışın bir balçık yığınıydı. Yazınsa kurak ovalar çölünde kıraç bir kayalık çevresine dağılmış, tozlu ve bakımsız birkaç kulübeden ibaretti. Her yerde sıtma vardı. Bütün bunların üstesinden gelebilirdi. Ülkeyi fethedecekti. Bir savaşa girer gibi şevkle işe koyuldu. Yabancı uzmanlar çağırdı. Berlin'den Profesör Johnson ve Viyana'dan Profesör Curley'den geniş ve ferah caddeleri, heybetli binalarıyla büyük bir kent planı hazırlamalarını istedi. Onlarla birlikte planlar üzerinde çalıştı. Meclis emirleri üzerine gereken ödeneği çıkarttı. Müteahhitleri ve inşaatçıları hızlı çalışmaları konusunda sürekli uyardı. Milyonlarca ağaç diktirdi, yollar yaptı, bataklıkları kuruttu, sıtmayı ortadan kaldırdı. Kısa bir zaman içinde 13 milyon pound harcamıştı. Ancak yeni kent planladığı gibi büyümedi. Profesör Johnson'ın planladığı ultramodern evler iklime uygun düşmedi. Bu hassiz toprakta ağaçlar kurudu. Ülkeyi fethedebilseydi bile halkı fethedebilecek miydi? Türkler de pek az gayret ve coşku gösteriyorlardı. Yerlilerin oturduğu semtler ve çevre köylerde insanlar yoksul kulübelerinin içinde sıkışmış, eskiden olduğu gibi yaşamakta devam ediyorlardı. Mustafa Kemal'in tasarlamış olduğu kent, kulübeler arasında birkaç güzel binanın bulunduğu ucuz bir sıra işine dönüşmüştü. İnşaatı sürmekte olan bir otelin mimarının merdivenleri unutmuş olması nedeniyle bir türlü tamamlanmamasına ilişkin bir hikaye bile anlatılıyordu. Mustafa Kemal burada da halkın iradesini göz önüne almamıştı. Mustafa Kemal yavaş yavaş işlerin üzerindeki denetimini gevşetiyordu. Gittikçe daha fazla Çankaya'ya çekildi. Kendisini dış aleme kapatıp yakın dostları ve kadınları ile birkaç hükümet görevlisi dışında kolay ulaşılmaz ve ender görülebilen biri oldu. Hükümetin gündelik işleriyle uğraşmayı İsmet'e bıraktı. Ve İsmet, bu ufak tefek, sağır kurmay subay, büyük bir hevesle eline geçirebildiği kadarıyla iktidarı sıkıca kavradı. Can sıkıcı ve titiz, diktatörce davranan tipik bir bürokrattı. Kırtasiyeyi ve rutini seviyor ve uzun süre görevde kalan her devlet memuru gibi sahip olduğu yetkiler ve mevkii konusunda gittikçe daha fazla kıskançlaşıyordu. 64. Çankaya'da Mustafa Kemal hükümdarlığını kurmuştu. Dünya görüşü doğuluydu, yaşamı garip ve çılgıncaydı. Artı 47 yaşına gelmişti ve fiziksel olarak orta yaşın bazı alametleri görülmeye başlamıştı. Aşırı içki içmekten şişmanlamaya başlamıştı. Neredeyse renksiz denebilecek açık renkli saçları azalmaya ve alnından geriye doğru açılmaya başlamıştı. Zaman zaman yorgunluktan yüzünün sapsarı olduğu, çekildiği ve çizgilerle dolduğu oluyordu. Gözlerinde her zaman katı, içi işleyen bir bakış vardı. Bu bakışı gözlerine yapay olarak devamlı, sabit bir bakış ve bir tehdit olarak yerleştirene kadar epey uğraşmıştı. Pek ender olarak gevşediği zamanlar yüzüne ender rastlanan bir çekicilikle ışıldatan bir gülümseme beliriyordu. Tebessüm, kurşuni bir alacakaranlıkta aniden boğulan bir lamba misali hızla kayboluyor. Erkek bir kez daha haşin, mütehakkim, mesafeli ve tehditkar görünümüne bürünüyordu. Sağlık durumu da çok değişkendi. Bazen geceler boyu uykusuzluk çekiyordu. Depresyon nöbetlerine tutuluyordu. Eski böbrek sorunu ona şiddetli acılar veriyordu. Ama yine birdenbire canlı ve hayat dolu olabiliyordu. Bir gün ihtiyar bir adam gibiyken, ertesi gün dinç ve sağlıklı görünebiliyordu. Bununla birlikte sınırsız canlılığında hiçbir azalma belirtisi yoktu. Kimi zamanlar raporlar isteyerek, hükümet dairelerinin işlerine ayrıntılı müdahalelerde bulunarak, bakanları çağırtarak, meclis toplantılarına katılarak emirler yağdırıp, insanları işe sürerek olağanüstü bir enerjiyle durmaksızın çalışıyordu. Bir keresinde Milli İnkılap tarihinin tamamını gözden geçirdiği bir söylev vermişti. Dipnot 15-20 Ekim 1927 CHF'nin ikinci kurultayı. Söylevi hazırlaması 7 gecesinin tamamını almıştı. Okumasını da 6 gün arka arkaya tüm mesai saatleri boyunca tamamlayabilmişti. İçinde gerilimi azaltacak bir satır bile mizah olmayan ve kendisine yardım etmiş olan herkese karşı eleştirilerle dolu bu sıkıcı, tatsız hitabe kendi kariyerinin bir savunmasıydı. Yalnızca son birkaç saat boyunca yorgun mebusların uyanık kalma mücadelesi verdikleri sırada sesini o uzayıp giden yeknesaklıktan çıkarıp biraz yükseltmişti. Ardından 4 gün boyunca Çankaya'daki inzivaya çekildi. Kimseyle görüşmeden içki içip kağıt oynayarak bütün bu süre içinde geceyi ve günün büyük bölümünü mahrem dostları yani yakın çevresi ve kadınlarıyla geçirdi. Böyle gecelerin ardından ya da uykusuzluktan sapsarı ve rahatsız olduğu zamanlarda şafak vakti bir ata atlayıp bir vadide inşa ettirmekte olduğu örnek çiftliğe giderdi. Bu çiftlik yaşamının tadıydı. Onun için son model makineleri, en iyi ödüllü boğaları ve domuzları, hayvan yemlerini ve gübreyi getirtiyordu. Toprak sahibi bir soylu rolünden çok büyük tad alıyordu. Fakat aslında örnek çiftliğin ötesinde üzeri ekinlerle kaplı verimli bir toprak, tarımla refaha ulaşan Türkiye hayalini görüyordu. Kooperatiflerin köylülere borç verecek tarımsal bankaların kurulması, tohumların dağıtılması için emirler verdi. Sulama projeleri, yeni yollar, yeni demir yolları ve en yeni makinelerin tanıtıldığı sergiler yapılmasını planladı. Bütün hatalarına ve egoizmine karşın bu adam bir yurtseverdi. Söylediklerinin ve yaptıklarının çoğu mantıksız, gerçek dışı, hatta aptallığa varacak bir manasızlıktaydı. Ama eserine ve bunun başarısına ihtirasla inanmaktaydı. Fakat paranın olmayışı, halkının ataleti onların açlıktan ölme sınırından biraz yukarıda sefalet içinde yaşamalarına yol açan yoksulluğu onu durduran etkenlerdi. Örnek çiftliğinde her şeyi istediği gibi tasarlayıp yaratabiliyor ve kendisi başardığı an bütün Türkiye'nin bir gün ulaşacağı sınırı gözleyebiliyordu. Çok değişmişti. Daha azametli ve can sıkıcı olmuştu. 1921'de hiçbir şeye sahip olmamakla övünmüştü. Sahip olduğu her şeyi milletine vermişti. Eli açık davranmıştı. Ama artık cimrileşmeye, eli sıkı olmaya başlamıştı. Para konusunda açgözlü davranıyordu. Çoğunluğu aşırı derecede çürük ve güvenilmez nitelikteki ticari işlere katılıyordu. Kötü gecelerinden sonra kendini kötü hissettiği zamanlar hırçın, inatçı davranıyor, fikirleri de çoğunlukla çocukça oluyordu. Sıcak bir yaz sabahı yine çiftliğe gitmişti. O gün aşırı derecede hırçındı, su sıkıntısı çekiliyordu. Bir rezervuara sahip olması gerektiğine karar verdi, hem de derhal. Monsieur Yençke neredeydi? Yençke, Gazi'nin inşaat işlerinin çoğunu yapmış olan Holzman'ın ajanıydı. Yençke İstanbul'daydı. Bir an önce buraya gelmeliydi. Monsieur Yençke, trenle yaptığı yolculuktan sonra 36 saat içinde Ankara'ya ulaştığında derhal bir rezervuar yapma emrini aldı. Ne kadara mal olacaktı? Yençke bir hesap çıkarttı. Bu çok pahalıydı. Azaltması gerekiyordu. Yençke miktarda ısrar etti. Mustafa Kemal öfkelenmeye başlamıştı. Daha önce İsviçre'de bu tür bir şey görmüş olan biri Cenevre Gölü şeklinde bir rezervuar yaptırın dedi. Mustafa Kemal bu fikri çok tuttu. Hırçınlığı kayboluverdi. Kuşkusuz fikir mükemmeldi. Fakat gölet Cenevre Gölü'nün değil Marmara Denizi'nin bir modeli olmalıydı. ve kendisi de onun karşısında, kızgın yaz güneşi altında, çevresinde bulunanlara yurtseverlik üzerine bilgece ve derin anlamlar yüklü söylevler verme fırsatını bulmalıydı. Marmara Denizi modelinde bir rezervuar yapın diye emretti ve ölçülerin tam olarak doğru olmasına dikkat edin. Monsieur Yenchki emri yerine getirdi. Bu çok büyük bir paraya mal oldu. Mustafa Kemal onunla pazarlık etti. Buna rağmen rezervuar ilk verilen maliyet fiyatının iki katına çıkmıştı. Bu gerçeğinin kusursuz bir modeli olmuştu. Buradan inekler ve koyunlar su içiyor, kavun karpuz tarlaları sulanıyor ve kendisi de çoğu günler büyük bir zevkle onu seyrediyordu. 65. Mustafa Kemal yaşamını adeta su geçirmez bölümlere ayırmıştı. Bir tarafta İsmet, Fevzi, Maliye Vekili Abdülhaki ve çalışanlar vardı. Dipnot, İsmet İnönü hükümetlerinde çeşitli kereler milli müdafaa ve maliye vekillikleri yapan Abdülhalik Rende Bey olmalı. Diğerinde ise yakın çevresiyle kadınları. Bir tanesi çalışma ve devlet görevlerine aitti, diğeri eğlence ve kibrini tatmin etmeye yarıyordu. İki tarafı birbirinden ayrı tuttuğu sürece çevrede barış hüküm sürüyordu. Fakat kısa bir süre sonra hançerler yine çekiliyordu. Yakın çevresinden Gazi bunalmış, uykusuz, şafağa kadar içki içtikten sonra sapsarı bir yüzle hasta bir halde çiftliğe giderken görünce korkuyorum. Avrupa'ya gitmekten ya da yolculuktan bahsettiği zaman da korkuyorum. Onsuz bizi yaşatmazlar diyordu. Uyurken onu inceliyorum. İyi olduğundan böylece emin olabiliyorum. Çünkü biliyorum ki o ölürse hepimiz öleceğiz. İsmet'le Fevzi bizi asacaklar. Ne ki Mustafa Kemal onları birbirlerinden uzak tutuyordu. Büyük Türkiye'ye ilişkin tutkularında ve hayallerinde mahrem dostlarının hiç yeri yoktu. Bunları birinci sınıf serseriler ve üçüncü sınıf asalakların sağlıksız karışımı olan kaba ve bayağı bir çevreydi. Aralarında Ali, dar ağaççı hakim ile kabadayı tavırlı Ali, eğlenceli bir şivesi olan gürültücü ve zampara bir Çerkez, tam anlamıyla bir alçak olan küfürbaz ve hilekar bir gazeteci ile ayık olduğunda iyi bir ticaret kafasına sahip olduğu halde sarhoşken ağzı çok bozuk, zenciye benzeyen biri vardı. Bunlardan başka bir dizi önemsiz asker de bulunuyordu. Örneğin Selanik'te emniyet müdür muavini olan ve Suriye'den geldiği zaman Mustafa Kemal'i Abdülhamid'in hafiyelerinden kurtaran Cemal. O sırada onunla Suriye'de bulunan Müfit Lütfi. Trablusgarp'ta ona hizmet eden Nuri de bu çevrede yer alan kişilerdi. Dipnot Nuri Donker. Kadınlarına gelince bunlar zavallı ucuz yaratıklardı. Yalnızca onu tatmin etmek için oradaydılar. Latife gittiğinden beri hiçbir kadına bağlanmamıştı. Mustafa Kemal kendisine iltifat edilmesinden hoşlanıyordu. Yakın dostları da yağdırdıkları övgülerle ona istediğini veriyorlardı. Onların taşkın övgülerinden, kölece hizmetlerinden, kendisine bağımlılıklarından bir tür haz duyuyordu. Karamsar olduğu zamanlar onların abartılı, tapınmaya benzer saygıları kendisine bir kuvvet ilacı gibi tesir ediyordu. İyi olduğu zamanlarda onlar kendisini göklere çıkarttıkça her zaman hazır olan alkışlarıyla eğleniyordu. Bir tanesi, o dünyanın ve bütün tarihin en büyük askeridir diyordu. Bir iki de, o bir güneştir diyordu. Geri kalmamak için bir güneş ki dünyayı doldurur ve yaşamlarımızın en ufak noktasını bile aydınlatır diyordu. Mustafa Kemal onlardan ruh halini sürekli takip etmelerini istemişti. Eğer kendisi huzursuzsa onlar üzgün olmalıydılar. Gülümsüyorsa neşelenmeliydiler. Onlarla yerde izmaritler, masalarda para ve iskambil kağıtları saçılmış, sigara dumanıyla dolu odalarda içki içip kağıt oynardı. Çoğunlukla onların kanlanmış gözleri, solgun yüzleriyle şafakta sendeleyerek çıkıp gitmelerini tüyleri ürpererek seyrederdi. Ardından ya işinin başına döner ya da atını isteyip sabah rüzgarında örnek çiftliğine giderdi. Özel yaşamı herkesçe biliniyordu. Ama bunun yalnızca onu biraz daha popüler yapmaktan öte bir etkisi olmuyordu. Türkler incelikten uzak şarklılardı ve Mustafa Kemal'i çok iyi anlıyorlardı. O kendilerinin ideal liderleriydi. Zalim, sefi, kaba ve kinci olabilirdi. Ama bütün bunlara rağmen o güçlü ve kararlıydı. O bir asker, hükümdar ve fatihti. Temel kusuru bütün ulusun kusuruyla aynıydı. Zamparalık her zaman atalarının en eski iftihar vesilelerinden biri olmuştu. onun bu gürbüz, erkekçe kusurunu kılıbıkça erdemlere tercih ederlerdi. Tek adama dayanan bir yönetim daima büyük ölçüde can güvenliği tehlikesini de beraberinde getirir. Yakın dostlarının tehlikeli kişiler olması nedeniyle Mustafa Kemal'in pek de mazbut olmayan özel yaşamı çerçevesinde bu tehlike daha da büyüyordu. Yarı sarhoş adamların arasında çıkacak bir münakaşada hemen silahlar çekiliyordu. Bir kaza kurşunu, ani öfkeyle ateşlenebilecek bir silah bir gece gazinin ölmesiyle sonuçlanabilirdi. O zaman Türkiye'ye ne olacağını hiç kimse tahmin bile edemiyordu. Tehlike bir akşam açıkça kendini gösterdi. Saat çok geçti. Akşam yemeği sona ermişti. Biri muhafızı iterek salona girdiği zaman Mustafa Kemal içerideki odada yakınlarından birkaçıyla kağıt oynamaktaydı. Kapı açıldı. Ali içeri girip şapkasını çıkardı. Odanın havası sigara dumanıyla ağırlaşmıştı. Alman firmasının sağladığı elektrik ışığı titrek ve kararsızdı. Ali dikkatle odaya göz gezdirdi. En uzak köşede oturan Mustafa Kemal hala kımıldamamıştı. Bir gözünde eskisinden de belirgin hale gelen kayma onu daha korkunç ve tehditkar gösteriyordu. Oturması için bir sandalye gösterdi. Oda sessizdi. Ali utanç içindeydi. İsmet'le münakaşa etmişti. Kendisi ve bir arkadaşı için hükümette bir görev istemişti. İsmet ise reddetmiş, bu külhan beylerden hiçbirinin kendi işine karışmasına izin vermeyeceğini açık açık söylemişti. Ali, İsmet'in konuşma tarzını içerlemişti. Mustafa Kemal'e kendisi ortadan kalkacak olursa, İsmet'in derhal onun yerine geçeceğini ima etti. İsmet sağırdı ama bu sözleri açıkça duydu. Kendi başına Mustafa Kemal'in teklifsiz dostlarının icabına bakamayacağını bildiğinden Mustafa Kemal'e şikayet etti. O da Ali'yi sertçe kendisine gelmesi için uyardı. Ali cesaretini toplamak için içki içerek gelmişti. Saygısız bir tarzda bacaklarını ayırarak oturdu. Birisi ona içki verdi. Odadakilerin şerefine kadeh kaldırdı ve içkiyi bir dikişte içti. Ardından masanın karşısında oturan Mustafa Kemal'e hitap etti. İsmet'ten yakındı. İsmet'e sövüp saydı. Kendisi ve arkadaşı için kabinede birer bakanlık istedi. Mustafa Kemal hırsla ona döndü ve kendi işine bakmasını, politikadan uzak durmasını emretti. Ali çok sarhoştu. Eli pantolonunun arka cebine gitti fakat hızlı bir atıcı değildi. Tabancasını çekmesinden önce diğerleri onun üstüne atıldılar. Sandalyesiyle birlikte arkaya devirdiler. Onu dışarıya, salona sürüklediler. Haykırarak, homurdanarak onu tekme tokat dövdüler. Bütün bu hengame içinde, bu aşağılık kavganın patırtısı içinde Mustafa Kemal kımıldamaksızın oturdu. Sonra aniden kapıya çıktı. Sesi salonda çınladı. Tabancasını alın ve buradan defedin. Yüzü asık ve vücudu sıçramaya hazırlanmış gibi gergin ona doğru yürüdü. Ali dehşete kapılmış bir halde sürünerek kapıya kadar ulaştı ve kendini dışarı attı. Mustafa Kemal bütün gece çok keyifliydi. Tehlike başa çıkılması gereken adamlar ve sahnenin tam ortasında egemen bir adam. İşte yaşam buydu. 66. Mustafa Kemal Çankaya'daki yaşamdan, bu yaşamın usandırıcı tek düzeliğinden bıkmaya başlamıştı. Sadece kısa bir süre için bile olsa, köşkün aşağısında el değmemiş halde uzayıp giden sarı ovaları gerisinde bırakarak yolculuk etmek, yaşamı ve halkı görmek istiyordu. Hastaydı da. Kalp kriziyle birlikte iki kez baygınlık nöbeti geçirmişti. Sürekli ve çok miktardaki içkinin etkileri ortaya çıkıyordu. Doktoru ona artık içkiyi azaltması gerektiği konusunda uyarmış ve bir hava değişiminin iyi gelebileceğini söylemişti. Hepsinden önemlisi de etkinliğini yitirmeye başladığını anlamıştı. Çankaya'da kendisini ülkeden fazlasıyla soyutlamıştı. Halkla temasını kaybetmiş durumdaydı. Devlet işleri üzerindeki denetimini fazlasıyla gevşetmişti. Daha önce olduğu gibi kamuoyunun gözündeki saygınlığı sönmeye başlamıştı. Çoğu kişi onun sadece görünüşte lider, saygınlığını yitirmiş biri olduğunu, bozkurta ağızlık takılarak susturulmuş olduğunu ve Çankaya'ya zincirlendiğini, asıl yönetenlerin İsmet ve bakanları olduğunu bile söylemeye başlamışlardı.